أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 349. حديث جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. Kalpler kendine iyilik edeni sevme ve kötülük edenden nefret etme huyunda yaratılmışlardır. Allahu Ekber. Hani belki mübalağalı bir ifade ama gönlümden geçeni sizinle paylaşmak istedim. Tekbirim onaydı. Bir insana diyelim öyle şartlar gelişti ki sadece bir tek ayet ya da sadece bir tek hadis duyurabileceksiniz. Adamın bütün hayatını düzenlesin istediniz. Hangisini seçersiniz? Uğraşmayın. Hangisi olursa olsun o gün gündemde tuttuğunuz, o gün peygamberin sesini, sözünü insanlara nakletmeyi, böylece kendinizin Müslümanlığını güzelleştirmeyi görev edindiğiniz hadis vardı ya dilinizin altında. Hemen onu söyleyin. Bütün hayatını kuşatır mı? Ben evet diyesim geliyor. Ya kıt bilgim bana bunu söyledi, ya işin aslı böyle, ulaşabildiklerimden bunu anladım. Ayetler de öyle. Gerçi, elbette bir kürsi ayet vardır Kur'an'da. Diğer ayetlerden farklı olduğunu Aleyhissalatü Vesselam'ın sözlerinden de anlıyoruz. Ya da elbette bir Asr suresi vardır Kur'an'da. Diğer sureler olmasa da hayatı düzenlemeye yetkilidir beyanını seleften öğreniyoruz. Ama bütün ayetler öyle değil mi? Onun için gelmemiş mi? O zaman bir tanesini alalım gerisi kalsın mı? Haşa ve kella öyle değil elbette. İşte öyle bir hadis dinliyoruz. Cübiletil kulub. Kalplerin yaratılışından söz ediyor Aleyhissalatü Vesselam. Yaratılıştan taşıdığı özellikleri anlatacak bize. Yani fıtratın bir anlamda ifadesini buluyoruz bu hadiste. Ala hubbi men ahsene ileyha. Birileri o kalp, yani o kalp sahibine ihsanda mı bulundu? Onu sever o kalp. Başka çaresi yok. Öyledir. Varlık sebebidir. Yaratılıştan taşıdığı özelliktir bu. Kendisine ahsene yapanı, ihsan edeni, hasen davrananı, dünyada ve ahirette hasene kazanmasına uğraşanı, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle hareket edeni veya bu bilinci öğreteni sever elbette o kalp, yani o kalbin sahibi. Ama tam tersine ve buğdi men esae ileyha. Ama birisi de kendisine kötülük yapmışsa, yanlış yapmışsa, hata etmişse, yani onun cehennemini istemiş ya da cehennem yolunda olmasına yol göstermişse, işte o zaman günaha ve isyana yol tarif eden bu kişiyi, bu varlığı, bu ortamı, bu durumu da o kalbin sahibi sevmez, nefret eder ondan, buğz eder ona. Tekrar ediyorum, kalpler kendine iyilik edeni sevme ve kötülük edenden nefret etme huyunda yaratılmışlardır. İyilik, benim beklediğim değil, senin istediğin değil, Allah'ın ve Resulünün iyi dediğidir. Sana iyilik diyarını kazandıran, cennet kazandıran her şeydir. Cehennemden uzaklaştıran şeylerdir iyilik. İhsan odur, güzellik odur. 350. Ceffel kalem بالشقي والسعيد وفرغ من أربع من الخلق والخلق والأجل والرزق. Cennete gidecek mutlu, cehenneme dolacak mutsuz hakkında kararları yazan kalemin mürekkebi kurumuş, karar kesinleşmiştir. Şu dört şey de karara bağlanmıştır. İnsanın huyu ve ahlakı, yaratılıştan gelen temel fiziki özellikleri, eceli yani zamanlama adına ömrü ve elde edeceği rızkı. Biz bu ifadeleri bir başka hadiste Aleyhissalatü vesselam'dan dinlemiştik. O öyle diyordu. İnsanoğlunun yaratılışı, ana rahminde 40 gün, sonra bir o kadar, sonra bir o kadar, işte önce nutfe halinde, sonra alaka halinde, sonra mudga halinde devam eder de, sonra cenin olur, sonra ruh üflenir de, rızkı, eceli, ameli belirlenir. Bir de bunların sonucu olarak o kişi sonunda cennete mi gidecek, cehenneme mi? Onun yazgısı ortaya çıkmıştır artık. O kişiye tahsis edilmiştir bütün bunlar denilirdi ya. Bir başka hadiste ise, dinle bak yavrum diye başlıyordu aleyhissalatü vesselam. Ya gulam, inni uallimuke kelimat diye devam eden o hadisin sonunda, bak ki, eğer isteyeceğin bir şey varsa Allah'tan iste. Yok muhtaç olduğunu beyan edecek, yardım bekliyorsan ancak Allah'tan bekle. Bil ki, bütün varlıklar, hadisteki tabiriyle ümmetin hepsi, yani yaratılmışların tümü, tamamı ne varsa, sana bir hayır vermek üzere birleşseler, ya da sana bir şer vermek üzere birleşseler, yine de, ancak Allah'ın takdiri kadar sana hayır ya da şer ulaşabilecektir. Bil ki, rufi'atil aklam ve ceffetis suhuf. Kalemler kaldırıldı, defterler kurudu. Yani defterlerin işi bitirildi. Artık ondaki yazılar tamam, onlar da dürüldü. Olacak olacaktır. Allah hayatı nasıl isterse öylece idare eder. Çünkü Rab'dır, Rabbul Alemin'dir gibi hadisler öğrenmiştik. İşte bu da oradaki gerçeklerin sanki bir başka vecihle tekrarını bize hatırlatıyor. Cefbel kalem, bişşakiyyi ve sa'id. İnsanların sonunda cennete ya da ne yaparsa cennete gideceklerini beyan eden kalem. Bitti. Görevi tamam. Yazı yazdı ve mürekkep kurumuş oldu artık. Değiştirilemez o. Takdir eden Allah, kaderin sahibi Allah, hayata hakim Allah, o ne isterse o olur elbette. İşte bu arada, kesinleşen dört şeyden sizin haberiniz olsun ve hayatınızı buna göre ayarlayın. Bunlar, 1- El-Huluk, yani insanın huyu ahlakı, yaratılıştan taşıdığı, bir de halk, fiziki özellikleri. Yani, hani kimisi ağır canlıdır, kimisi çok titizdir, kimisi pek korkaktır, kimisi öyle değil, cesurdur. Hatta iki sonra okuyacağımız hadiste bu iş ayrıca beyan edilecektir. Evet, yaratılıştan taşınan özellikler vardır. Kimisi daha kısa boylu, kimisi daha doyumsuz, kimi daha doygun, kiminin hücreleri, kiminin evsafı, kiminin eşkıyalı, kimisinden daha farklı yaratılmıştır. Bu baştan bellidir. İnsanlar çabalamasınlar. Ama benim gözümün rengi neden mor değil, ben onu değiştirmek istiyorum diye uğraşmasınlar. Öyle daha güzel, onu sana veren Allah bunu bil diyeceğiz. Bir de ecel, sonra rızık. Yani dört şey, baştan belirlenmiş. Allah, kişiyi hangi zamanlamayla imtihana tabi tutuyorsa, hangi imtihan sorularıyla imtihan edecekse, başına neler ve ne zaman gelecekse, ne yiyecek, nerede yiyecek, ne zaman yiyecek, ne kadar yiyecek. Ama bütün bunları ben belirliyorum da, bu tahsisata karşı sen ne yapacaksın, işte senin imtihanın budur diyorsa, kalemler kaldırılmış, defterler dürülmüştür bu konuda. Buna göre, madem ki benim adıma yazılanlar yazılmış, ben de şöyle ense olsam, sadece yatsam, ama hiç mi hiç bana iş düşmediğine inansam diyenlere, o kalemleri kaldıran, mürekkeplerini kurutan Allah, bizim Rabbimiz olan ama bizden iş isteyen bir Rabbimizdir. Bize kulluk formülleri, kulluk yolları, kulluk şekilleri olarak kitaplar göndermiş, kitapları peygamberlerle göndermiştir. Öyleyse ben yatacağım diyen kişi de isyan eder. Ben bu kadar rızka razı değilim diyen isyan ettiği gibi, evet, Safa ile Merve arasında gidip gelecektir ama rızık nereden ne kadar geliyorsa Allah öyle takdir ettiğine boyun eğecek, onu Allah'ın kaderi olarak kabul edecek ve işte imanını orada gösterecektir. O Müslüman bir kimseyle evlenmeyi, yani kendisine Müslüman birini eş edinmeyi Allah'ın emri olarak bilecek, bununla uğraşacak, bunun için gayret edecektir, Allah'tan hayırlı evlat isteyecek, evlat verilince onu Allah'a kul etmeye çalışacaktır. Kazanırken Allah'ın istediği yerde, harcarken Allah'ın istediği yere doğru yapacaktır. Sabahında ve akşamında, gündüz ve gecesinde, hayatının her döneminde tüm zamanlama programlarını Allah'ın rızasına uygun yapmaya, işte onu öylece ikame etmeye, idame etmeye çalışacaktır. Bütün bunlar ondan istenen kulluk birimleri ama Allah istediği gibi imtihan edecek ve işte sonunda cennete mi, cehenneme mi gideceği onun buna imanıyla belli olacaktır. Tekrar okuyorum. Cennete gidecek mutlu ve cehenneme dolacak mutsuzlar hakkındaki kararları yazan kalem kaldırılmış, mürekkep kurumuş, karar kesinleşmiştir. Haşa Allah yanılmaz ki elbette kesindir. Şu dört şeyde karara bağlanmıştır. İnsanın yaratılıştan taşıdığı huyu ve ahlakı, yine yaratılıştan gelen temel fiziki özellikleri, eceli yani ömrü ve elde edeceği, kendisinin onunla imtihan olunacağı rızkı. 351 Cemalur raculi fasahatu lisanihi. Erkeğin güzelliği, konuşmasının düzgünlüğüdür. Estağfirullah. Tabi, dua edilecek noktada dua etmemiz gerekiyor. Biz de güzel konuşalım, anlaşılır, fasih konuşalım ve biz iyi, güzel bir insan olalım. Peki ama, yani fesahatü lisanihi, yaratılıştan gelen bir özellik değil mi dersiniz? Hani adam çok güzel konuşur, şiir gibi konuşur, destan gibi konuşur, aman Allah'ım meydanlarda insanları coşturmak gibi konuşur ya da karşıdakini büyüleyen bir konuşma tarzı vardır. Öyle mi dersiniz güzel konuşmayı? Olur mu? O belki de yaratılıştan taşıdığı bir özelliğin az da güzelleştirilmesi çabasıdır. Ama öyle değil benim anladığım. Anlaşılır konuşmaya çalışmak. İnsanlar hani dert ettiği, istediği şeyler konusunda nasıl da güzel konuşuyorlar değil mi? Mesela, hani alacağı bir araba veya satacağı bir ev için 40 dereden su getirmesini bilenler, ben onlara lafım yok, onlar su taşımaya devam etsinler ama bak bu din senin dinin, bu kitap senin kitabın, sen peygamberinin ümmeti olmak istersin, onun sözcüsü olmak istemez misin? Senin de bulunduğun bir ortamda peygamberin dese ki, sizin bulunduğunuz o gruba, o cemaata, o insanlara benim sözümü, benim isteklerimi, benim şerefli sözlerimi yani hadisi şeriflerimi kim akrabalarına, kim anne babasına, kim hala ve teyzesine, kim yakınlarına götürecek, kim benim sözcüm olacak deyince, vallahi ya Resulallah, ben konuşmayı pek beceremem diyeceksiniz. Gerçekten mi? Sizin nasıl konuşmanız istendi de, böyle sözü sanki diken üstünde durdurarak oyun oynamanız filan istenmiyor. Ya da sihirbazlık yapmanız beklenmiyor. Karşıdakinin kalbini büyülemeniz adına bir göreviniz filan yok sakın ha. İslam'da böyle şeyler yok. Ya ne? Gideceksiniz gücünüz kadar samimi işte peygamberin sözcüsü olacaksınız. Ben de bu görevi karşımdakine hatırlatınca inanın öyle güzel, öyle güzel mazeretler beyan ediyor ki ah diyorum sonunda yüzüne karşı. Keşke bunu karşıdakine hadis anlatırken yapsaydın. Yani sen hadis anlatınca o itiraz ve isyan edecek, mazeretler beyan edecek. Sen de evire çevire tekrar tekrar öyle olmadığını ama senin sözün değil de peygamberin sözünün bu olduğunu anlatan birisi olsaydın diyorum. Evet insanlar istedikleri konuda çok güzel konuşuyorlar. efendim güzel konuşamıyorlarsa ama samimi olmaları güzel değil mi söyleyin. Hani candan ve yürekten konuşuyorlarsa, ta içten damardan konuşuyorlarsa ve Allah'a imanları nedeniyle, peygamber sevgileri nedeniyle konuşuyorlarsa, bir de konuştukları Kur'an ve sünnet ise işte o güzel konuşmadır. O açık ve net konuşmadır. O ayan beyan edilmiş bir gerçeğin ifadesidir. Böyle yapan erkekler, onlar güzeldir işte. Yoksa burada bayanlara bir görevsizlik mi anladınız? Ben öyle anlamadım ama erkeklerin güzellik sevdasını, güzelleşme yönünü öğretiyordu bu hadis sanki. Ey erkekler, siz anlaşılır ve ayan beyan kılınan sözlerin sözcüsü olursanız siz güzel erkekler olursunuz diyordu. Hatta yoksa böyle olanların yüzünde bir nur, karşısında bakana bir sürur mu gelir ki? Ben öyle zannediyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturuyorlarmış. Yanında sahabenin seçkinlerinden biri, siz bilirsiniz. Gelmiş kafirlerin azırlarından biri, ağzına geleni saymış, çirkinliğini koymamış. Nefret ettiğini, aman Allah'ım gözünün görmek istemediğini, yeryüzünde en kötü insanmış da onun olduğunu filan demeye başlamış. Sonra müminlerden biri gelmiş, aman ne kadar hoş, ne kadar güzelsin ya Resulallah diye başlamış. Yanındaki sahabe şaşırmış bu duruma, demiş ya Resulallah neyin nesi, onlar bende kendilerini görüyordu ondan, öyleyse Kur'an sözcüsü, sünnet sözcüsü bir Müslüman erkeğe birileri nefret nazarıyla bakıyorsa onlar kendisini görüyordur. Ama hoş bakanlar, onu güzel görenler, kendileri güzelliği Kur'an ve sünnette bulmaya çalışanlardır. Tekrar okuyorum. Erkeğin güzelliği konuşmasının düzgünlüğüdür. 352. Keramul mümini takvahu ve muru'atuhu huluquhu ve nesebuhu dinuhu vel cübnu vel cür'atu garaidu yada'uha Allahu haysu yeşâ. Müminin şerefi bir başka anlamda üstünlüğü takvasında, vakarı yani şahsiyeti ahlakında, soyluluğu ise dinindedir. Korkaklık ya da cesaret birer yaratılış özelliğidir ki Allah onu dilediğine verir. Ben müminim ama iyi bir mümin olmak istiyorum diyenler biraz daha dikkatli, biraz daha candan dinlesinler. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminin şerefini, üstünlüğünü, vakarını, şahsiyetini, soyunu, soyluluğunu, asaletini anlatıyor. Eğer takvalıysa İşte o üstündür. Eğer ahlakı güzelse, onun şahsiyeti güzel, vakarı yerindedir. Eğer dini iyiyse, dindarlığı iyiyse, elbette dini İslam'dır. Ama İslam'dan kendisine ayırdığı pay, sahip olduğu, sahiplendiği bölüm güzelse, onun da asaleti güzeldir. Elbette nesep, onunla belli olacaktır. Soruyorlardı bir grup Badiye'den gelip aleyhissalatü vesselama, diyorlardı ya Resulallah, insanların en üstünü kimdir? Diyordu ki, en takvalı olanlar. Ama biz bundan sormamıştık deyince, o zaman siz soydan asaletten soruyorsunuz. Öyleyse bu konuda kimse Yusuf aleyhisselamla yarışamaz. Çünkü peygamberdir, babası peygamber, babası peygamber, büyük babası, yani dedesinin babası da Halilullah İbrahim aleyhisselam peygamberdir. İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselamın oğlu Yakup aleyhisselamın oğludur Yusuf aleyhisselam. Onlar biz bundan da sormuyoruz deyince, ha meğer siz madenlerden, insanların madenlerinden soruyorsunuz diyordu. İşte buna göre soy ve sop dinle ölçülecek ya da din soy sopun ölçüsü olacaktı. Ben falanlardanım, o aileden geliyordum. Evet bakın, mesela peygamber çocuğu anlatılır Kur'an'da. Elbette sana öylesin demek istemedim, kimseye demem zaten olmasın da insanlar. Hani Nuh aleyhisselamın çocuğu, söyleyin bir insanın Eğer soyu babasından olacaksa mutlak ve o bununla üstün olacaksa ondan daha üstün kim düşünülebilecekti? Peygamber babası diyeceksiniz değil mi? Alın size bir örnek. İbrahim Aleyhisselam'ın babası, bakın o da peygamber babasıdır. Soy eğer çocukla olacaksa, yani babadan gelmiyor ama çocuktan alınıyorsa, o da peygamber babasıdır. Yok efendim, peygamberin hanımı olmaksa, Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın hanımları. Ama yok efendim, eğer peygamberin akrabası olmak, amcası olmaksa, Aleyhisselatü Vesselam'ın amcalarından birilerini, siz bilirsiniz ne hale geldiğini. Yani Ebu Leheb demek istedim. Öyleyse soyu sopu nasıl ölçeceğinizi anladınız. Buna göre şerefi en yüce, üstünlüğü en zirvede bir insan, bir mümin olmak mı derdimiz? Elbette bu bizim hedefimiz olacaktı değil mi? Takvaya bakın. Neredesiniz? Hangi konumda, ne durumdasınız? Sizi cennete götüren bir yol vardır mutlaka, inancındasınız değil mi? Zaten onun için müminsiniz. Haydi teşebbüs edin o yola girmeye, adım atmaya çalışın, gayret edin, onun planını yapın, imkanları zorlayın, siz fırsat kollayın ama bir adım atın mutlaka vardır. Cennet yolu size kapalı olmayacaktır. Orada kalırken bile, adım atamasanız bile, ayaklarınız kesilmiş, kollarınız kopmuşsa bile, hani ben madde planında demek istemedim, hani imkanınız kalmamışsa bile o durumda ne yapacağınız adına bir takva ölçüsü vardır elbette. El attınız, el uzatacaktınız, elinizi alacak, elinizle değiştirecektiniz bir kötülük vardı. Takva eri olabilmek, takva ehli olabilmek için ama imkan bulamadınız. Evet, hiç olmazsa sözcülüğünü yaparsınız, söz söylersiniz, dilinizi alırsınız, yani sözünü söyler, onu engellemeye, onu yok etmeye hiç olmazsa sözcü olursunuz. Bulunduğunuz her konum ve durumda bunu anlatır, bunu konuşursunuz. Yasaklarlar mı bazen? Elinizi kolunuzu değil, bazen dilinizi de keserler mi? İnsansınız, acizsiniz, bazen o konumda imtihan olur musunuz? Ama olmasın da, sürmesin de ve fakat böyle bir durumda kalben buğz etmelisiniz ama iyi bilmelisiniz ki bu iman zayıf bir imandır. Hemen diğerlerine geçmeye bakın. Evet, şerefiniz ve üstünlüğünüz takvanızdan kaynaklanıyor. Bir de ahlakınız, hani Kur'an'dan kaynaklanacaktı ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı öyleydi ya. Bütün sünnet Kur'an'ın hayat biçimiydi, yaşam şekliydi ya. İşte siz de ondan nasiplendiğiniz kadar vakar sahibisiniz, şahsiyetiniz öylece belirlenmiş. Siz kimsiniz? Sizin kimliğiniz nedir? İşte orada, ahlakınızda belirlenmiştir. Öyle ya, mala karşı, kadına karşı, erkeğe karşı, sultaya, otoriteye karşı veya zulme, iftiraya karşı, hakka ve haksızlığa karşı siz nasıl hareket edeceksiniz? Sabah ve akşam, gündüz ve gece, itaat ve ibadet mantığınızda, kazanırken, harcarken, otururken, kalkarken ne yapacağınız, yani ahlakınız, işte o sizin vakarınız, işte o sizin şahsiyetinizdir. Ayrıca, hani bir korkaklık ya da cesaret var ya insanlarda, peki ya bir insan korkaksa ya da cesursa, ya da eline bıçak alamaz ya da silah elinden düşmezse veya adam öldürmekten korkmak mı, kılı kıpırdamazsa eğer karşıdaki hak etmişse, hiç de gözünü kırpmadan bu işi yapabiliyorsa ama diğeri hak eden olsun elini kaldıramaz ya da bu işi yapamazsa ne dersiniz? Bütün bunlar alçaklık ya da üstünlük olur mu? Bu hadise göre hayır, kesinlikle. Bunlar bir yaratılış özelliği ki Cenab-ı Hak onları dilediğine verir. Yani kimisini korkaklıkla imtihan eder, kimisini cesaretle. Enteresan bir örnek diye hatırladım. Asr-ı Saadet'in o seçkin şairi, Aleyhissalatü Vesselam'ın özel olarak desteklediği, hadi söyle, söyle devam et, Cebrail de sana destektir diye onurlandırılan şair, Hassan bin Sabit radıyallahu anh. Ama bu cesarete, bu dilindeki keskinliğe, bu dilindeki özgürlüğe rağmen eli o kadar korkak ki, hatta bir ortamda kadınlar bir kafir yakalamışlar ki, savaş ortamı yani ölümü hak etmiş bir kafir, haber etmişler, Hasan şunu öldürüversen ya, bak biz tuttuk yakaladık. Korkmuş da oradakilerden bir başkası öldürüvermiş. Neden? Onda iman yok mu? Bir iman cesaretsizliği mi dersiniz? Olur mu öyle şey? Hiç kimsenin ağzını açamadığı bir yerde cesareti var da, herkesin elini kaldırdığı yerde cesareti yoksa, bu yaratılıştan taşınan bir özelliktir. Allah onu dilediğine vererek, dilediği biçimde imtihan eder insanlar. Tekrar ediyorum. Müminin şerefi, üstünlüğü takvasında, vakarı, şahsiyeti ahlakında, soyluluğu, asaleti ise dinindedir. Korkaklık ya da cesaret birer yaratılış özelliğidir ki Allah onu dilediğine verir. 353 El cemaatü rahmetun vel firkatu azabun. Tam da bizim hadis. Diyenler duyuyorum neredeyse. Evet, bizim hadis. Öyle değil. Bak, biz bizim cemaate çağırıyorduk da birileri böyle burunları havada, gururlu ve kibirli, hayır, biz sadece Müslümanız, Müslümanlıktan başka ikinci bir cemaat istemeyiz diyorlardı. Oldu mu, gördünüz mü, Müslümanlık ayrı şey, cemaat ayrı şey diyenler duyuyoruz. Evet, Müslümanlık ayrı şey, cemaat ayrı şey diyenlerin kafasında ve gönlündeki cemaat mantığıyla zannederim, bana öyle geliyor ki bu hadisteki cemaat ayrı şeyler. Yani İslam'ı babasının dedesi döneminde unutmuş bir toplumsal yapı düşünün. Hani diyelim ki Büyük Okyanus denilen o kocaman denizin ortasında bir ada keşfetmişler. O adada 1000 tane insan yaşıyormuş. Kadınlar, erkekler ve çocuklarla beraber. Kimileri ihtiyarlamış. Kimileri yeni beşikte, hatta bugün doğanlar da varmış. Yani hayat devam ediyormuş. Oraya gidenler gitmiş, varanlar varmış da. Hani örnek veriyorum sadece, düşüncemiz kolay olsun diye. Hani o insanlar meğer ki babalarının dedeleri döneminde Müslümanmışlar. Olur mu öyle şey? Ben bir benzer olay duydum da ondan böyle bir örneğe cesaret ettim. Afrika'da İslam dinini duyurmak için bir yerden bir yere giden, içlerinde o bölgenin yerlilerinden de birilerinin olduğu bir grup Müslüman, arabaları bozulmuş ve zorunlu yan tarafta işaretleri ve izlerine rastlanan bir köye sapmışlar. Yaklaşınca bakmışlar ki, şöyle cami gibi bir yapı var, biraz benziyor, birden ısınmışlar. Ama bakmışlar, üzerinde haç işareti. Demişler, bu neyin nesi? Varmışlar, köylülerle konuşmuşlar, dert yanmışlar. Meğer 2-3 nesil önce Müslümanmış onlar. Hristiyanlardan birileri gelip, siz, Müslümanlık bitti o eskidendi. Zamanı da geçti, mekanı da. Mekke mi? Öyle bir şehir yok ki. Kur'an diye bir kitap yok artık. Ya da Müslümanlık diye bir şey yok, Medine yok, yok, bitti, onlar tarihe gömüldü, her şey tamam diye bunları kandırmışlar ve onları Hristiyan yapmaya başlamışlarmış. İşte bu gidenlerden birisi de bizzat Mekkeli değil miymiş elhamdülillah? Hayır demişler, kesinlikle demişler, işte biz demişler, ama mutlaka demişler. Bunlar da evet, biz yine eski dinimize, bütün kabile toplanmış, bütün köy oraya toplanmış. Evet demişler, yine eski dinimiz, o eskimeyen dinimize, biz Müslümanlığa dönmek istiyoruz ama bir şartla, bize bunu öğretecek adam bırakacaksınız. Değilse, onlar da evet demişler. Düşünün şimdi, orada kalan Müslüman, onlara Müslümanlığı anlatacak olan Müslüman, abdesti nasıl anlatacak? Bilebildiği, öğrendiği kadar. Diyelim ki kan abdesti bozar diye öğrenmişse öyle öğretecektir. Peki ya orucu nasıl öğretecek? Ya sabah namazının vaktini fecirle beraber mi, güneşten hemen önce mi diye tarif edecek? Nikah şartlarını veya ticari münasebetteki muamelat hükümlerini söyleyin. Nasıl anlatacak o Müslüman? Edinebildiği, bulabildiği kadarıyla değil mi? Ve tarihte öyle olmamış mı? Basra'ya, Küfe'ye giden sahabeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alabildiklerini oraya götürmemişler mi? Ama Yemen'e gidenler, onlar da duyup bildiklerini götürmüşler. Öyle olmamış mı? Hatta Taşkent, Buhara, Merv, Semerkant'a gidenler bile öyle yapmamışlar mı? Bir arkadaşım anlattı. Hoca efendi. Namaz kılacağız diyordu o bölgede bir camide. İmam dönmüş cemaata. Demiş ki sallu salatel muvaddi'a. Son namazınız. Sanki son kılıyorsunuz öyle kılın namazınızı diye uyarmış ve dönüp tekbir alıp namaza başlamış. Hayret ettim diyordu. Sonra şehri dolaşırken uzaktan bir az da harabeye dönmüş bir kalıntı görünce sormuşlar. Neyin nesi o? Sahabeden falanın mezarı diye başlamış adam bir güzel tanıtmaya. Şaşkınlıktan şaşırdım kaldım ama memlekete gelince baktım ki o sahabe bu hadisin ravisiymiş meğer diyordu. Demek sahabe gitmiş oraya, bunları öğretmiş ve orada yerleşmiş bu hareket. İşte eğer diyorsanız ki insanların kendi bildikleri kadarıyla öğrettikleri din nedeniyle o dini öylece öğrenenlerin o din öğrenme şekli olarak oluşturdukları beraberliğe cemaat diyeceksiniz, mübarek olsun. O çok güzel olsun elbette. Yani meyhanedeydi adam, tuttunuz eteğinden, kenarda kalmıştı, kapının ucunda yakaladınız. Ya da paçasını aldınız, yolda giderken çarptınız, düşürdünüz, aman dediniz, sırtınızı aldınız, evinize götürdünüz, ona namaz abdest öğrettiniz, seninle oldu, seni daha çok sevdi. Tamam seninle olsun, bir cemaat olduğunuz namazı beraber kılıyorsunuz zaten, ona lafım yok. Ama öyle değil, bir başka şekil düşünün. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki, üç kişinin kanı dökülür İslam'a göre. Bir, evli ve zina etmişse, iki, kasten bir Müslüman öldürmüşse ve üç, ettariku li dini el müfarik lil cemaa, yani dinini terk eden, böylece açık ifadeyle cemaati terk eden kişi. Buna göre cemaat Müslümanlardır. Yeryüzünün en ücra köşesinde bile, neresinde olursa olsun, bir insan ben Müslümanım deyince, ait olduğu cemaat İslam cemaatidir, Müslümanlardır. Ben bu dini beğenmedim, ayrılıyorum diye kafir dünyayı sevindiren birisi varsa o da bu cemaattan ayrılmıştır. Ya da bu Müslüman oldu, bizim dinimizden çıktı denilenler bir cemaat. İşte o dinin müntesiplerin hepsi beraber bir cemaattır, bu rahmettir. Ama kim ki o cemaattan ayrılıyorsa onlar da azabın içinde azabı hak edecekler. Ben bu hadis sebebiyle bir başka açıklamaya zaruret görüyorum. Allah affetsin. Hani namaz kılarken siz, hatta bir başınıza gece kalkmış namaz kılıyordunuz, diyorsunuz değil mi? İyyâke nâbud ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, biz sana kul köle oluruz sadece ve yardımı sadece senden bekleriz biz diyorsunuz değil mi? Kim o? Sen kiminle beraber istedin onu? Kim vardı senden başka yanında? Hemen anında cevap vereceğin bir gerçeği hatırladın. Melekler var. Evet, bak onlarla beraber olmak bir cemaattir. Ama iyi düşün, bunu sen ilk defa demedin. Ta babanın, dedesinin, babasının döneminden beri diyenler vardı, onlarla berabersin. Ayrıca aleyhissalatü vesselam ve yanındakiler, daha önceki peygamberler ve ümmetleri hep aynı şeyi söylüyorlardı. Hepsi Allah'a iman konusunda, sen o grubun, o cemaatin üyesisin, sen Müslümanlardan birisin, başkasını beklemeden Müslümansın, bir de cemaati böyle anlasak istiyorum. Tekrar ediyorum. Allah'ın istediği şekilde bir araya gelmiş cemaatta rahmet, bu cemaattan ayrılıp farklı başka bir yola sapmakta ise sıkıntı ve azap vardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.